Ayrım 13, Karanlık 100, Henning Mankell, sayfa 180, 8. bölüm. Ertesi sabah dolaptan en güzel takımını çıkardı. Ceketin kollarının birinde leke fark edince yıkıldı. Ebba diye düşündü, bu tam ona göre bir iş. Mona ile buluşacağımı bir duysun, bu lekeyi çıkarmak için her şeyi yapacaktır. Ebba boşanmanın ülkemiz için giderek artan ve vahşileşen suçlardan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünen bir kadın. Saat 7'yi çeyrek geçe takımı arabanın arka koltuğuna yerleştirip yola koyuldu. Şehrin üzeri kalın bir bulutla kaplanmıştı. Acaba kar mı geliyor diye sordu kendine. Asla yağmasını istemediğim kar. Sanskogen'in içinden terk edilmiş golf alanının yanından geçerek doğu yeninde Koseberga'ya doğru ilerledi. Birkaç gündür ilk kez uykusunu aldığını düşündü. 9 saat deliksiz uyumuştu. Alnındaki şişlik yavaş yavaş inmeye başlamıştı. Kolundaki yanık yarası ise acı vermiyordu artık. Akşam çıkardığı sonuçları düşündü. Şimdi durumu değiştirecek olan şey Johannes Löfgren'in sevgilisini bulmaktı. Tabii oğlunu da. Katiller mutlaka bu insanların yakınlarında bir yerlerde olmalıydı. Bu cinayetin ortadan kaybolan 27 bin kronla ve belki Johannes Löfgren'in diğer gelirleriyle ilişkili olduğu besbelliydi. Tüm bunları bilen ve onları tanıyan, kaçmadan önce atı yemlemeye vakit ayıran biri. Johannes Löfgren'in her zamanki davranışlarını bilen biri ya da birileri. Bir tek şu Göteborg'dan kiralanan araba bu resme pek uymuyordu. Bu arabanın bütün bu olup bitenlerle bir ilişkisi yok muydu acaba? Saate baktı, 8:20 var. Perşembe 11 Ocak. Babasının evine doğrudan giden yola girmek yerine birkaç kilometre daha ilerledi. Sonra da sahilin dalgalı kumu arasından geçen küçük çakıl yola sapıp Bakokra'ya kadar devam etti. Boş park alanında arabayı durdurdu. Önünde uzanan denizi görebilmek için küçük bir kum tepesine tırmandı. Az ileride taşlardan yapılmış bir daire vardı. Birkaç yıl önce yapılmış, derin düşüncelere dalmayı simgeleyen taştan bir daireydi bu. İnsanı yalnız kalmaya ve iç huzuruna çağırıyordu. Taşlardan birine oturdu ve uzaklara, denize baktı. Bugüne kadar hiç derin düşüncelere dalmamıştı. Hiçbir zaman kendi içine dalıp gitme ihtiyacı duymamıştı. Yaşam ona çözüm bekleyen çeşitli pratik soruların sürekli değişmesinden oluşuyor gibi görünürdü. Bunların dışındakiler sonunda hiç var olmadığı ortaya çıkan bir düşünceye kafa yormakla bağdaşmayacak kaçınılmaz şeylerdi. Ancak birkaç dakika yalnızlık bambaşka bir olaydı. Bu birkaç dakika düşünmeyi kesinlikle gerektirmeyen büyük huzur anlamına geliyordu. Sadece dinlemek, görmek, hareketsiz durmak gerekiyordu. Bir tekne gidiyordu. Büyük bir deniz kuşu sessizce kendini rüzgara kaptırmış uçuyordu. Her şey çok sakindi. 10 dakika öylece oturduktan sonra kalkıp arabaya döndü. Atölyeye girdiğinde babası ayakta resim yapıyordu. Bu seferki resim horozlu olacaktı. Babası ona keyifsizce baktı. Kurt Wallander onun pis olduğunu fark ediyordu. Ayrıca kokuyordu da. ''Neden geldin?'' diye sordu babası. ''Ama bunu dün kararlaştırmıştık değil mi?'' ''Saat 8'e demiştin.'' ''Aman tanrım, 11 dakika gecikmişim.'' ''Randevularına zamanında gelmeyi beceremezken nasıl oluyor da polislik yapabiliyorsun?'' Kurt Wallander bu soruyu yanıtsız bıraktı. Bunun yerine kız kardeşi Christina'yı düşündü. Bugün vakit ayırıp onu aramalıydı. Ona babasının giderek bunadığından haberi olup olmadığını sormalıydı. Bunamanın yavaş bir süreç olduğunu düşünmüştü hep. Ancak şimdi böyle olmadığını kabullenmek zorundaydı. Babası fırçayla palet üzerinde renk aradı. Elleri hala sakindi. Sonra hiç tereddüt etmeden yaban orozunun tüylerine hafif bir kırmızı ekledi. Kurt Wallander eski kızağın üzerine oturmuş onu izliyordu. Babasının vücudundan yüzüne çarpan pis koku keskindi. Kurt Wallander Mona ile birlikte balayına çıktıklarında Paris metrosunda bir bankın üzerine yatmış iğrenç kokulu adamı hatırladı. Ona bunu söylemeliyim diye düşündü. Babam çocukluğuna dönmek üzere de olsa onunla bir yetişkinmiş gibi konuşmalıyım. Babası sadece resimle ilgilenerek boyamaya devam ediyordu. Bu motifi kaç kez yapmıştır kim bilir diye düşündü Kurt Wallander. Hızlı ve tahmini bir hesapla 7000 diye düşündü. Gaz ocağında buhar çıkaran demlikten kahve koydu. Nasılsın diye sordu. İnsan benim gibi yaşlı olunca nasılsa işte öyle diye yanıtladı babası terslercesine. Buradan taşınmayı hiç düşünmedin mi? Nereye taşınacaktım ki? Hem ne diye taşınacakmışım? Sorularına karşılık aldığı yanıtlar kırbaç darbeleri gibiydi. Bir huzur evine. Babası birden bir silah gibi fırçayı ona doğrulttu. Yoksa ölmemi mi istiyorsun? Tabii ki hayır. Sadece senin için en iyisinin ne olabileceğini düşünüyorum. Benim bir yığın yaşlı cadı ve bunak arasında nasıl hayatta kalabileceğimi düşünüyorsun. Hem eminim kendi odamda resim yapmaya bile izin yoktur. Artık kendine ait daire bile veriyorlar. Benim kendime ait bir evim var. Bunu bugüne kadar anlayamadın mı yoksa? Bunu anlamanı engelleyen bir hastalığın mı var? Sadece biraz üşütmüşüm. Soğuk algınlığını tam anlamıyla belirmediğini ancak şimdi fark ediyordu. Başladığı hızla kaybolup gidivermişti. Daha önceleri de birkaç kez böyle olmuştu. Çok işi varsa kendine hasta olma fırsatı tanımıyordu. Soruşturma sona erer ermez hastalık tekrar ortaya çıkıyordu. Bu akşam Mona ile buluşacağım dedi. Huzur evi ya da bakıcıyla bir dairede yaşamak konusunda daha fazla konuşmayı anlamsız buldu. Bu konuyu önce kız kardeşiyle konuşmalıydı. Seni terk ettiyse yapılabilecek bir şey yok. Unut onu. Ama onu unutmaya hiç niyetim yok. Babası resim yapmaya devam etti. Şimdi pembe bulutlarla uğraşıyordu. Konuşmaları tıkanmıştı. Herhangi bir ihtiyacın var mı diye sordu Kurt Wallander. Babası ona bakmadan yanıtladı. Yine gidiyor musun? Sözcüklerinin arasından sitem seziliyordu. Kurt Wallander vicdani rahatsızlığını engellemeye çalışıyordu ama boşuna çabaladığını anladı. Başında olmam gereken bir işim var. Polis şefinin yerine bakıyorum. Bir çifte cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Bir de birkaç kundakçıyı da enselememiz lazım. Babası öfkeyle iç çekip poposunu kaşıdı. Polis şefiymiş dedi. Bari bir şey olsa. Kurt Wallander doğruldu. Yakında yine gelirim baba dedi. Sonra da buradaki karışıklığı biraz düzene koyarız. Babasının öfkeyle patlaması onu hazırlıksız yakaladı. Fırçayı yere fırlatıp birden önüne geçti ve yumruğunu salladı. Yani buraya, buranın dağınık göründüğünü söylemeye mi geldin diye gürledi. Buraya hayatıma burnunu sokmaya mı geldin? O halde şunu bil ki temizlikçim de var, yardımcım da. Ayrıca kış tatili için Rimini'ye gideceğim. Orada bir sergim var. 25.000 kron. Her bir resmim için istediğim fiyat bu. Sense gelmiş bana huzur evinden söz ediyorsun. Ama beni rahat rahat gömemeyeceksin. Bundan hiç şüphen olmasın. Babası kapıyı ardından çarparak atölyeden ayrıldı. Delirdi galiba diye düşündü Kurt Wallander. Buna bir son vermedi. Acaba gerçekten bir temizlikçi ve bakıcı kadını olduğunu mu sanıyor? Sergi açmak için İtalya'ya gideceğini mi hayal ediyor? Mutfakta gürültüler çıkaran babasının ardından gitmekte tereddüt etti. Etrafına tencereler fırlatıyor gibiydi. Wallander arabaya gitti. En iyisi kız kardeşini aramaktı hem de hemen şimdi. Belki ikisi birlik olursa babasının bunun böyle devam edemeyeceği konusunda ikna edebilirlerdi. Saat 9'da emniyetin kapısından girdi. Takımını öğleden sonraya kadar temizletip ütületeceğine söz veren Ebba'ya verdi. Saat 10'da görev için dışarıda olmayan polisler soruşturma toplantısı için bir araya geldiler. Önceki akşam haberleri izleyenler onun öfkesini paylaşıyorlardı. Kısa bir tartışmadan sonra Wallander'in keskin bir üslupla bir cevap yazmasına ve bunu medya aracılığıyla duyurmasına karar verildi. ''Neden Emniyet Genel Müdürü böyle bir duruma tepki göstermiyor?'' diye sordu Martinson. Sorusu alaycı bakışlarla yanıt buldu. ''O mu?'' dedi Rüdberg. ''O ancak kendi çıkarına uygun bir şey olursa tepki verir. Taşlı'daki polisin ne yaptığı umurunda değil.'' Bu yorumdan sonra dikkatler tekrar cinayet üzerine yöneltildi. Polisleri hareketlendirecek sıra dışı herhangi bir şey yoktu. Hala soruşturmanın daha başındaydılar. Konuyla ilgili malzemeler toplanıp kontrol edilip tutanaklara geçirildi. Polisler Christian Stad'daki metres ve oğlunun o an için en önemli ipucu olduğu görüşünde hemfikirdiler. Üstelik bunun bir soygun cinayeti olduğundan artık kimsenin şüphesi yoktu. Kurt Wallander mülteci kamplarının sakin olup olmadığını sordu. ''Geçen seneye ait raporları inceledim.'' diye yanıtladı Rüdberg. ''Her şey sakin. Bu gece yaşanan en acı olay E-14'e çıkan bir geyik.'' ''Yarın cuma.'' dedi Kurt Wallander. ''Dün gece yine bir isimsiz telefon aldım. Arayan aynı kişiydi. Tehdidini tekrarladı. Yarın cuma günü bir şeyler olacağını söyledi.'' Rüdberg Emniyet Genel Müdürlüğü ile bağlantıya geçmeyi önerdi. Böylece güvenlik için planladıklarının dışında önlemler gerekip gerekmediğine onlar karar verirler. ''Evet, bu iyi olur.'' dedi Kurt Wallander. ''Kendimizi sağlama almak en iyisi. Kendi bölgemizde özellikle mülteci kamplarıyla ilgilenecek bir gece devriyesi daha koyarız.'' ''O halde fazla mesaileri göze almalısın.'' diye açıkladı Hanson. ''Biliyorum.'' diye karşılık verdi Kurt Wallander. ''Bu ek devriyeler için Peters ve Noren'i istiyorum. Ayrıca birinin tüm yöneticilerle teker teker görüşmesini de. Onları korkutmayın. Sadece her zamankinden biraz daha dikkatli davranmalarını isteyin.'' Yaklaşık bir saat sonra toplantı bitmişti. Kurt Wallander odasında yalnız kalınca televizyon haberine karşı görüş bildiren yazıyı yazmaya hazırlanıyordu ki telefon çaldı. Arayan Christian Stad'dan Göran Bormann'dı. ''Seni dün haberlerde gördüm.'' dedi gülerek. ''İğrenç değil mi?'' ''Evet, itiraz etmeyi düşünmüyor musun?'' ''Şimdi bir yazı hazırlıyorum.'' ''Haberciler bu gibi haberleri neden yaparlar ki?'' Neyin doğru neyin yanlış olduğunu düşünmedikleri kesin, ancak bomba manşetlere kafa yorarlar. ''Bu arada sana iyi haberlerim var.'' Kurt Wallander meraklanmıştı. ''Onları buldun mu yoksa?'' ''Belki. Birkaç belge birazdan sana fakslanmış olur. Bu konuyla ilgili olabilecek 9 kadın bulduk. Nüfus dairesi pek de işe yaramaz bir kurum değilmiş. En azından bizim bulduklarımıza bir göz atman gerekir diye düşünüyorum. Sonra beni arayıp hangisini öncelikle araştırmamız gerektiğini söylersin.'' ''Mükemmel Göran.'' dedi Kurt Wallander. ''Seni ararım.'' Fax santraldeydi. O güne dek hiç görmediği genç bir kadın makineden çıkan fax sayfasını alıyordu. ''Kurt Wallander kim?'' diye sordu. ''Benim.'' diye yanıtladı. ''Ebba nerede?'' ''Kuru temizleyiciye gitti.'' diye yanıtladı kız. Kurt Wallander mahcup oldu. Özel işlerini Ebba'ya yaptırıyordu. Göran Bowman toplam 4 sayfa yollamıştı. Kurt Wallander odasına dönerek sayfaları masasına yaydı. Kadınların isimlerinin, doğum yıllarının ve babası belli olmayan çocukların doğum kayıtlarının yazılı olduğu listeyi gözden geçirdi. 4 kadını oldukça kısa sürede eledi. Böylece geriye sadece oğulları 50'li yıllarda doğmuş 5 kadın kalmıştı. İkisi hala Christian Stad'da yaşıyordu. Biri Gladsaks'ta, Simrisham'ın dışında bir adreste kayıtlıydı. Geriye kalan 2 kadından biri Stromsund'da yaşarken diğeri Avustralya'ya göçmüştü. Soruşturma kapsamında birinin yeryüzünün diğer yarısında aramak gerekebileceği düşüncesine gülümsemek zorunda kaldı. Sonra Göran Bowman'ı aradı. ''Mükemmel.'' diye övdü bir kez daha. ''Bu oldukça iyi gözüküyor. Doğru iz üzerindeysek 5 adayımız var.'' ''Onları sorgulamaya başlayayım mı?'' ''Yok, bununla bizzat ilgilenmek istiyorum. Daha doğrusu bunu birlikte yapabileceğimizi düşünmüştüm. Zamanın var mı?'' Sorun değil, vakit ayırırım. Bugün başlıyor muyuz? Kurt Wallander saate baktı. Yarına dek bekleyelim diye yanıtladı. Şöyle 9 gibi senin orada olmaya çalışacağım. Bu gece kötü bir şeyler olmazsa. Kısaca aldı, isimsiz tehditten söz etti. Geçenlerde yangını çıkaranı enseleyebildiniz mi? Henüz değil. Yarın için her şeyi hazırlayıp bu kadınların taşınıp taşınmadığını kontrol edeceğim. Belki Gladsax'ta buluşabiliriz diye önerdi Kurt Wallander. Orası tam ortada sayılır. Saat 9'da Simrisham'da Svea Oteli'ne ne dersin dedi Gören Boğman. Böylece güne kahveyle başlarız. Güzel fikir. Tamam o zaman. Yardımın için tekrar teşekkürler. Kurt Wallander aizeyi yerine koydu. İşte şimdi işler kızışıyordu. Sonra da televizyona göndereceği yazıyı hazırladı. Açık sözlerden çekinmedi ve yazının bir kopyasını göçmen bürosuna, ilgili bakanlığa, il emniyet müdürüne ve emniyet genel müdürüne de göndermeye karar verdi. Rüdberg yazdıklarını koridorda ayaküstü okudu, güzel dedi. Ama onların bunu haber yapacaklarını sanmıyorum. Özellikle televizyoncular, bu ülkede asla yanılmazlar. Yazıyı odasına bıraktı ve kahve içmek için kantine gitti. Henüz yemeği düşünecek fırsatı olmamıştı. Saat neredeyse 1'di ve yemeğe gitmeden önce kendisine telefon edenlerin bulunduğu listeyi gözden geçirmeye karar verdi. Önceki akşam isimsiz tehdit telefonu aldığında kendisini yenik düşmüş hissetmişti. Oysa şimdi tüm olumsuz duygularının yerinde yeller esiyordu. Herhangi bir şey olursa polis hazırlıklıydı. Stan Whedon'ın numarasını çevirdi ama daha ilk çalışta aceleyle kapattı. Stan Whedon bekleyebilirdi. Bir atın, bir balya samanı ne kadar zamanda yediğini araştırarak vakit kaybedemezdi. Bunun yerine savcılığın numarasını çevirdi. Santraldeki kız Annette Brawley'nin binada olduğunu söyledi. Kalktı emniyet müdürlüğünün diğer bölümüne gitti. Tam kapıyı çalmak için elini kaldırmıştı ki kapı açıldı. Kadının üzerinde güzel bir manto vardı. Öğle yemeğine çıkmak üzereydim dedi. Birlikte yiyelim mi? Annette Brolin bir an düşündü ama hemen ardından da gülümsedi. Neden olmasın? Kurt Wallander Continental'i önerdi. İstasyonu gören bir masaya geçip ikisi de tütsülenmiş somon balığı söyledi. Dün seni haberlerde gördüm diye açıkladı Annette Brolin. Böylesine eksik ve tahminlerden ibaret haberleri nasıl yayınlayabiliyorlar anlamıyorum. Kadının kendisini eleştireceğini düşünüp kendini buna hazırlamış olan Wallander rahatladı. Haberciler polisleri kolay hedef görüyorlar diye açıkladı. Hep eleştiriliyoruz. Yaptıklarımız onların her zaman gözünde ya çok az ya da çok fazla. Hem bazen soruşturmalarla ilgili bilgileri gizlemek zorunda olduğumuzu da anlamıyorlar. Sonra da polislerden birinin haber sızdırmasıyla ilgili konuşmaya başladı. Soruşturma bilgilerinin olduğu gibi televizyona ulaşmış olmasının kendisini nasıl üzdüğünden söz etti. Annette Brolin onu gerçekten de dinliyordu. Birden savcı rolünün ve zevkli giysilerin ardında başka bir insanı fark ettiğini düşündü. Yemekten sonra kahve söylediler. ''Ailen de seninle birlikte buraya taşındı mı?'' diye sordu. ''Kocam Stockholm'da kaldı.'' dedi Annette Brolin. ''Çocukların okulunu bir yıllığına değiştirmek doğru olmayacaktı.'' Kurt Wallander düş kırıklığına uğramıştı. Nedense kadının parmağındaki alyansın her şeye rağmen pek de önemli olmadığını düşünmüştü. Garson hesabı getirdi. Kurt Wallander ödemek istedi. ''Bölüşeceğiz.'' dedi Annette Brolin. ''Birer kahve daha.'' söylediler. ''Bana bu şehir hakkında ne söyleyebilirsin?'' dedi kadın. Geçen yıllara ait bazı olaylara göz attım. Stockholm'e kıyasla büyük farklar var. Durum gün geçtikçe değişiyor diye karşılık verdi Wallander. Yakında İsveç'in taşradaki yerleşim yerleri, büyük şehirlerin birbirine bağlı banyolarına dönüşecek. Yılmı yıl önce buralarda uyuşturucuya rastlanmazdı. 10 yıl önce Üstad ve Simrisham'da uyuşturucu bulunuyordu. Yine de durum bir bakıma kontrolümüzdeydi. Bugün ise burada her yerde uyuşturucu var. Şu güzel eski çiftliklerin yanından geçerken belki orada dev bir amfetamin fabrikası gizlidir diye düşünürüm. Saldırı olayları çok fazla değil dedi kadın. Olanlar da çok ağır değil. O da olacak dedi Van Lender. Ne yazık ki demeliydim aslında. Ama büyük şehirlerde taşra arasında hiçbir fark kalmayacak. Organize suçlar Malmö'de çok yaygın. Feribotlar aracılığıyla Danimarka'ya açılan sınır yeraltı için bulunmaz nimet. Cinayet büroda birkaç yıl önce Stockholm'den gelen bir meslektaşımız var. Adı Swedberg. Stockholm'e artık tahammül edemediği için buraya gelmişti. Birkaç gün önce bana tekrar Stockholm'e dönmeyi düşündüğünü söyledi. Yine de burada huzur verici bir şey var dedi Annette Brolin düşünceli bir tavırla. Stockholm'de tamamen yok olup gitmiş bir şey. Continental'den çıktılar. Kurt Wallander arabasını hemen yan taraftaki sokağa park etmişti. Buraya park ediliyor mu diye sordu Annette Brolin. Hayır diye yanıtladı Wallander. Ceza mekbuzu alırsam öderim. Ama ödemezsem ve hakkımda dava açılacak olursa ilginç bir deneyim olabilir. Emniyete döndüler. Bir akşam birlikte yemeğe çıkmaya ne dersin diye önerdi Wallander. Böylece sana çevreyi de göstermiş olurdun. Memnuniyetle dedi Annette Brolin. Eve ne kadar sıklıkla gidiyorsun diye sordu Wallander. İki haftada bir. Ya kocan, çocuklar? Kocan vakit buldukça gelir. Çocuklarsa ne zaman canları isterse. Seni seviyorum dedi kendi kendine Kurt Wallander. Bu akşam Mona ile buluşacağım ve ona başka bir kadını sevdiğimi söyleyeceğim. Emniyetin giriş salonunda ayrıldılar. Pazartesi günü gelişmeler hakkında sana rapor vereceğim dedi Kurt Wallander. Şu anda peşinde olduğumuz bir sürü ipucu var. Planında tutuklama var mı? Hayır henüz yok. Ama bankalarda yapılan incelemeler bizi bazı sonuçlara ulaştırdı. Annette Brolin başını salladı. En iyisi pazartesi saat 10'dan önce dedi. Günün geri kalanında tutuklama ve duruşmalarla uğraşmak zorundayım. Saat 9 için sözleştiler. Annette Brolin koridorda uzaklaşırken Kurt Wallander onun ardından baktı. Odasına döndüğünde kendini çok iyi hissediyordu. Annette Brolin diye düşündü. Her şeyin mümkün olduğu bir dünyada neler olmuyor ki? 13. ayrımın sonu. Sayfa 196.